Elçilerin İşleri 11. Müjde Samiriye'de. Bu bölüm, Elçilerin İşleri 8. bölüme dayanmaktadır. İstefanos'un ölümünden sonra Yeruşalim'de imanlılara karşı öyle acımasız bir zulüm başladı ki, bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Saul, imanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Bu zalim işteki gayretiyle ilgili olarak sonraları şöyle dedi: "Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalim'de bunu yaptım. Kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Öldürülen tek kişinin İstefanos olmadığı Saul'un kendi sözlerinden anlaşılabilir. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım." Elçilerin İşleri 26, ayet 9-11. Bu tehlike zamanında Nikodim, çarmıha gerilen kurtarıcıya olan imanını korkusuzca ilan ederek öne çıktı. Nikodim, Sanedrin'in üyesiydi ve başkalarıyla birlikte İsa'nın öğretisinden etkilenmişti. Mesih'in harika işlerine tanık oldukça onun Allah'ın gönderdiği olduğuna dair kanaat zihnine yerleşmişti. Celileli öğretmene sempati duyduğunu açıklayamayacak kadar gururlu olduğundan gizli bir görüşme ayarlamaya çalışmıştı. Bu görüşmede İsa ona kurtuluş tasarısını ve kendisinin dünyadaki görevini açıklamıştı. Fakat Nikodim yine de tereddüt etmişti. Gerçeği kalbinde saklamıştı. 3 yıl boyunca da görülen çok az meyve olmuştu. Ancak Nikodim, Mesih'i herkesin önünde kabul etmese de Sanhedrin heyetinde rahiplerin onu yok etme tasarılarını defalarca engellemişti. Mesih sonunda haç üzerine kaldırıldığında Nikodim onun Zeytin Dağı'ndaki gece görüşmesinde kendisinde söylediği sözleri hatırladı. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Yuhanna 3, 2.14. Ve İsa da dünyanın kurtarıcısını gördü. Nikodim, Aramatyalı Yusuf'la birlikte İsa'nın gömülmesinin masraflarını üstlenmişti. Öğrenciler kendilerini Mesih'in izleyicileri olarak açıkça göstermeye korkmuşlardı. Fakat Nikodim ve Yusuf cesaretle yardımlarına koşmuşlardı. Bu zengin ve saygın adamların yardımına o karanlık saatte büyük ihtiyaç duyuluyordu. Ölen efendileri için fakir öğrencilerin yapması imkansız olan şeyi yapabilmişlerdi. Zenginlikleri ve nüfuzları da onları rahiplerle yöneticilerin kötülüğünden büyük ölçüde korumuştu. Şimdi Yahudiler başlangıç aşamasındaki kiliseyi yok etmeye çalıştıklarında Nikodim onu korumak için öne çıktı. Artık tedbirli ve sorgulayıcı değildi. Öğrencilerin imanını teşvik ediyordu ve servetini Yeruşalim'deki kiliseyi desteklemekte ve müjde işinin ilerletilmesinde kullanıyordu. Eski günlerde ona saygı gösterenler artık onu hor görüyor ve ona zulmediyorlardı. Ve bu dünyanın mallarında fakirleşti. Yine de imanını savunmakta sendelemedi. Yeruşalim'deki kilisenin uğradığı zulüm, müjde işinin büyük bir ivme kazanması sonucunu doğurdu. O yerde sözün hizmeti başarı kazandı. Böylelikle öğrencilerin kurtarıcının verdiği tüm dünyaya gitme görevini aldırışsızlık ederek orada haddinden fazla oyalanmaları tehlikesi baş gösterdi. Kötülüğe karşı dayanma gücünün en iyi girişken hizmetle elde edilebileceğini unutarak Yeruşalim'deki kiliseyi düşmanın saldırılarından korumak kadar önemli bir işleri olmadığını düşünmeye başladılar. Yeni mühtedileri, müjdeyi henüz duymamış olan kişilere müjdeyi götürmeleri için eğitecekleri yerde, herkesi başarılan şeyle tatmin olmaya yönlendirecek bir yol tutma tehlikesi içine girdiler. Allah, kendi temsilcilerini başkaları için çalışabilecekleri yurt dışına dağıtmak için zulme uğramalarına izin verdi. Yeruşalim'den sürülen imanlılar, sözü ilan ederek her tarafa gittiler. Kurtarıcının: "Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin." Matta 28, ayet 19. Görevini verdikleri arasında pek çoğu aşağı sosyal statülerdendi. Rablerini sevmeyi öğrenmiş ve onun özverili hizmet örneğini izlemeye karar vermiş insanlardı. Kurtarıcının yeryüzündeki hizmeti sırasında onunla birlikte olan öğrencilere olduğu kadar bu mütevazı kişilere de değerli bir emanet verilmişti. Mesih aracılığıyla kurtuluşun sevinçli haberini dünyaya götüreceklerdi. Zulümle dağıtıldıklarında müjdeci gayretiyle dolu olarak yola çıktılar. Görevlerinin sorumluluğunun farkındaydılar. Ellerinde açlıktan ölmekte olan bir dünya için yaşam ekmeğini tuttuklarını biliyorlardı. Ve Mesih'in sevgisi onları bu ekmeği ihtiyacı olan herkes için bölmeye zorluyordu. Rab onlar aracılığıyla işliyordu. Gittikleri her yerde hastalar iyileştiriliyor, fakirlere müjde vaaz ediliyordu.
Yedi görevliden biri olan Filipus, Yeruşalim'den sürülenler arasındaydı. O, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Mesih'in Yakup'un kuyusu başında konuştuğu Samiriyeli kadına verdiği mesajı meyve getirmişti. Onun sözlerini dinledikten sonra kadın kente giderek halka şöyle demişti. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Onunla birlikte gittiler, İsa'yı dinlediler ve ona iman ettiler. Daha fazlasını dinlemeye can atarak kalması için ona yalvardılar. İki gün boyunca yanlarında kaldı ve onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Yuhanna 4, ayet 29-41. Öğrencileri Yeruşalim'den sürüldüklerinde bazıları Samiriye'de güvenli bir sığınak buldular. Samiriyeliler bu müjde habercilerini iyi karşıladılar ve Yahudi mühtediler bir zamanlar en sert düşmanları olan bu kişiler arasında değerli bir hasat topladılar. Filipus'un Samiriye'deki çalışması büyük başarı kazandı. Böylece cesaretlenerek yardım için Yeruşalim'e haber gönderdi. Elçiler Mesih'in sözlerinin anlamını şimdi daha iyi kavruyorlardı. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Elçilerin İşleri 1, ayet 8. Filipus halen Samiriye'deyken göksel bir haberci tarafından güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola yönlendirildi. Filipus da kalkıp gitti. Çağrıyı sorgulamadı. İtaat etmekte duraksamadı da. Zira Allah'ın iradesine uyma dersini öğrenmişti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Bu Etiyopyalı, itibarlı ve büyük nüfus sahibi bir adamdı. Allah bu adamın ihtida ettiğinde aldığı ışığı başkalarına da vereceğini ve müjde yararına güçlü bir etki yapacağını görmüştü. Allah'ın melekleri ışığı arayan bu adama eşlik ediyorlardı. O da kurtarıcıya doğru çekiliyordu. Kutsal ruhun çalışmasıyla Rab onu kendisini ışığa yönlendirebilecek olan kişiyle karşılaştırdı. Filipus, Etiyopyalı'ya gitmeye ve ona okumakta olduğu peygamberlik sözünü açıklamaya yönlendirildi. "Ruh, git," dedi. "Şu arabaya yetiş." Filipus yaklaştığında hadıma sordu. "Acaba okuduklarını anlıyor musun?" Hadım, "Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?" diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Okumakta olduğu yazı, Yeşaya'nın Mesih'e ilişkin peygamberlik sözüydü. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım, "Peygamber kimden söz ediyor?" diye sordu. "Kendisinden mi, bir başkasından mı?" Bundan sonra Filipus ona kurtuluşa dair muazzam gerçeği açtı. Aynı yazıdan başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Kutsal yazılar kendisine açıklanırken adamın kalbi ilgiyle coştu. Öğrenci sözünü bitirdiğinde ise verilen ışığı almaya hazırdı. Yüksek dünyasal konumunu müjdeyi reddetmek için bahane etmedi. Yolda giderlerken bir suya vardılar ve hadım, "İşte su, vaftiz olunmam için beni ne engeller?" dedi. Filipus da, "Eğer bütün yüreğinle iman edersen yasaldır." dedi. O da cevap verip, "İsa Mesih'in Allah'ın oğlu olduğuna iman ederim." dedi ve arabanın durmasını emretti. Ve hem Filipus hem de hadım her ikisi de suya indiler ve onu vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus'a kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu. Bu Etiyopyalı, Filipus gibi müjdecilerden, Allah'ın sesini dinleyen ve onun gönderdiği her yere giden adamlardan öğrenmesi gereken büyük bir sınıfı temsil ediyordu. Kutsal yazıları okuyan ve onların gerçek anlamını kavrayamayan pek çok kişi vardır. Dünyanın dört bir yanında insanlar özlemle göğe doğru bakmaktadır. Işığı, lütfu, kutsal ruhu arzulayan canlardan dualar, gözyaşları ve sorular yükselmektedir. Pek çoğu krallığın eşiğinde durmakta, yalnızca içeri alınmayı beklemektedir. Bir melek, Filipus'u ışığı arayan ve müjdeyi kabul etmeye hazır olan birine yönlendirdi. Bugün de melekler, kutsal ruhun dillerini kutsamasına ve kalplerini arıtarak asilleştirmesine izin veren işçilerin adımlarını yönlendireceklerdir. Filipus'a gönderilen melek, Etiyopyalı için kendisi çalışabilirdi. Fakat Allah'ın çalışma yöntemi bu değildir. Onun tasarısı, insanların kendi insan kardeşleri için çalışmalarıdır. İlk öğrencilere verilen emaneti, her çağın imanlıları paylaşmışlardır. Müjdeyi kabul eden herkese, dünyaya iletmek üzere kutsal gerçek verildi. Allah'ın sadık halkı, her zaman girişken müjdeciler olmuşlardır. Kaynaklarını O'nun adını şereflendirmeye adamış, yeteneklerini O'nun hizmetinde bilgece kullanmışlardır. Geçmişteki Mesih imanlılarının özverili çalışmaları bizim için örnek ders ve ilham kaynağı olmalıdır. Allah'ın kilisesinin üyeleri iyi işler için gayretli olmalı, dünyasal ihtirastan ayrılarak hayatını iyilik yapmakla geçiren kişinin ayak izlerinde yürümelidirler. Kalpleri duygudaşlık ve merhametle dolu olarak yardıma ihtiyacı olanlara hizmet etmeli, günahkarlara kurtarıcının sevgisine dair bilgiyi getirmelidirler. Böyle bir iş, zahmetli çalışma gerektirir. Fakat zengin bir ödül getirir. Bu işe halis niyetle giren kişi, canların kurtarıcıya kazanıldığını görecektir. Zira ilahi görevin gerçek hayatta uygulanmasına eşlik eden etki karşı konulmazdır. Bu görevin yerine getirilmesi için harekete geçme sorumluluğu, yalnızca atanmış din görevlilerinin üzerinde değildir. Mesih'i kabul eden herkes, insan kardeşlerinin kurtuluşu için göreve çağrılır. Ruh ve gelin, gel diyorlar ve işiten, gel desin. Vahiy 22, ayet 17. Bu daveti verme sorumluluğu tüm kiliseyi kapsar. Daveti duyan herkes, mesajı tepelerden ve vadilerden yankılayarak gel demelidir. Canları kazanma işinin yalnızca hizmete dayandığını düşünmek ölümcül bir yanılgıdır. Bağın efendisinin üzerine canlar için bir yük yüklediği alçak gönüllü, adanmış imanlı, Rabbin daha büyük sorumluluklar yüklediği kişiler tarafından cesaretlendirilmelidir. Allah'ın kilisesinde önderlik görevi üstlenenler, kurtarıcının verdiği görevin onun adına inanan herkese verilmiş olduğunu anlamalıdır. Allah kendi bağına, el konularak hizmete adanmamış olan pek çoklarını gönderecektir. Kurtuluş bildirisini duymuş olan yüzlerce, hatta binlerce kişi etkin hizmette bir görev alacak yerde halen pazar yerinde dolaşır gibi boş durmaktadır. Mesih bunlara, "Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?" demekte, sonra da şunu eklemektedir. "Siz de bağa gidin." Matta 20, ayet 6-7. Neden daha pek çokları çağrıya karşılık vermemektedir? Kürsüde durmadıkları için kendilerini muaf mı saymaktadırlar? Şunu anlasınlar ki, kürsünün dışında din görevlisi olmayan, kendine adamış binlerce üye tarafından yapılacak büyük bir iş vardır. Allah, herkesin kendisi için yeteneğine göre çalışabilmesi için hizmet ruhunun tüm kiliseye egemen olmasını uzun zaman beklemiştir. Allah'ın kilisesinin üyeleri, yurtta ve yurt dışında ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerine verilen işleri yaparak müjde görevini yerine getirdiklerinde, tüm dünya çok geçmeden uyarılacak ve Rab İsa yeryüzüne kudretle ve büyük yücelikle geri dönecektir. Göksel egemenliğin bu müjdesi, bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Matta 24, ayet 14.